Ayrım 9.
Ayrıca sesin tersine ışık gibi elektrik çekiminin de bir boşluktan geçebileceğini ilk gösteren odur. Deneysel çalışmalarıyla kısa zamanda tanınan Boyle'un bilimdeki en büyük atılımı hava basıncı üzerindeki çalışması ve bu basınca ilişkin Boyle yasası diye bilinen ilişkiyi bulmasıdır. Daha sonra matematiksel olarak dile getirilen bu ilişki gazların basınç altında nasıl davrandığını açığa vurmaktadır. İrlanda kökenli Robert Boyle, bilimsel yaşamını öğrenim gördüğü İngiltere'de sürdürür. Zengin ve kültür düzeyi yüksek bir ailenin tüm olanaklarıyla büyüyen Robert, daha küçük yaşında Latince, Yunanca ve Fransızca öğrenmişti. 11 yaşına geldiğinde Avrupa'nın başlıca bilim ve kültür merkezlerini gezme ve tanıma olanağı bulur. 14 yaşında İtalya'ya gider. Canlı ve renkli yaşamıyla birçok yönden göz kamaştıran bu Akdeniz ülkesinde gezip tozup eğleneceğine, Galileo'nun çalışmalarını incelemeye koyulur. Sonunda öylesine büyülenir ki İngiltere'ye döndüğünde yaşam planı çizilmiş, hedefi belirlenmiştir artık. Delikanlı için bundan böyle yaşam, bilime verildiği ölçüde anlamlıdır. İlk işi Oxford Üniversitesi'nde kimi seçkin öğrencileri çevresinde toplayarak Görünmez Kolej dediği bir dernek oluşturmak olur. Derneğin amacı deneysel bilim etkinliklerini teşvik etmek, bilimsel yönteme tartışarak açıklık getirmekti. Görünmez Kolej çok geçmeden saygınlık kazanır, 1660'da kralın onayı ile belli sayıda seçkin bilim adamına üyelik olanağı tanıyan Royal Society adı altında kurumsallaşır. Boyle'un yetiştiği dönemde tartışılan konuların başında hava basıncı geliyordu. 17. yüzyıl başlarında kullanılmaya başlanan su çekme pompası bir sorun ortaya koymuştu. Suyun kuyudan yaklaşık 10 metreden daha yukarı çekilmesi neden olanaksızdı. Galileo bile bu soruya doğru bir yanıt verememişti. Soruna aranan açıklamayı Galileo'nun öğrencisi Torricelli getirir. Torricelli, analojiden yararlanarak havanın da su gibi içindeki nesneler üzerinde basınç etkisi olabileceği düşüncesinden yola çıkar. Hava denizi denen bu hipotezin 10 metrelik su sütunuyla yoklanması pratik olarak kolay değildi. Torricelli deneysel yoklamasını içi cıva dolu 1 metrelik bir tüple gerçekleştirir. Deney basittir. Tüp açık ucu parmakla kapatılarak ters çevrilip üstü açık cıva dolu bir çanağa daldırılınca cıva sütununun tüpün kapalı üst ucunda bir boşluk bırakarak 76,2 cm düzeyine düştüğü görülür. Bilindiği gibi cıva sudan 14 kat daha ağırdır. Torricelli cıvanın bu düzeyde kalmasını çanak üzerindeki hava basıncıyla açıklar. Bu açıklama daha sonra Fransa'da Blaise Pascal, Almanya'da Otto von Guericke tarafından değişik deneylerle doğrulanır. Bu deneyleri duyan Boyle de hava denizi hipotezini deneysel olarak yoklamaya koyulur. O, cıva tüpünü üstü açık cıva dolu çanağa değil, havası boşaltılmış kapalı bir kaptaki cıvaya daldırır. Hava basıncı desteğinden yoksun cıva sütunu tümüyle çöker. Ancak kaba yeniden hava verildiğinde cıva sütununun yükselerek 76,2 cm'lik düzeyi bulduğu görülür. Royal Society'nin kurucusu Boyle, kendi adıyla anılan bilim yasasıyla da ünlüdür. Bu yasa yukarıda da belirttiğimiz gibi bir gazın oylumu ile üzerindeki basıncın ilişkisini dile getirmektedir. Şöyle ki sıcaklık sabit tutulduğunda bir gazın oylumu üzerindeki basınçla ters orantılıdır. Matematiksel olarak V eşittir sabit bir sayı x 1 bölü p ya da PV eşittir sabit bir sayı V oylumu p basıncı simgelemektedir. Buna göre örneğin bir gazın üzerindeki basınç iki katına çıkarıldığında oylumu yarıya inmekte, tersine basınç yarıya indirildiğinde oylumu iki katına çıkmaktadır. Gazların pek çoğu bu ilişkiyi tam, küçük bir bölümü ise yaklaşık olarak yansıtmaktadır. Gazların fiziksel teorisinin gelişmesinde önemli bir adım olan Boyle yasası, gazların kimyasal yapısını anlamaya da yol açmıştır. Özellikle molekül ve atomların saptanmasında, bunların oluşturduğu bileşiklerin incelenmesinde yasanın oynadığı rolün önemi yadsınamaz. Boylum çalışması izlenerek sıcaklık değişikliğinin basınç ve oylum üzerindeki etkisi de incelenmiştir. 18. yüzyıl sonlarına doğru birbirinden bağımsız olarak iki Fransız bilim adamı Jacques Charles ile Guy Lussac ısıtılan bir gazda basıncın sabit tutulması isteniyorsa sıcaklığın artışı ile orantılı olarak oylumun artışına olanak verilmesi gerektiğini belirlerler. Charles yasası diye bilinen bu ilişki sabit basınç altında bir gazın oylumu mutlak sıcaklığıyla doğru orantılıdır diye dile getirilebilir. V eşittir sabit bir sayı eksi T, T sıcaklığı V oylumu simgelemektedir. Boyle gibi Charles da yasasını deneysel olarak ortaya koymuştu. İki yasanın da matematiksel olarak temellendirilmesi 19. yüzyılda oluşturulan gazların kinetik teorisini bekler. Francis Bacon'ı izleyen Boyle da uygarlığın geleceği bakımından bilime büyük umutla bağlanmıştı. Yaşadığı dönemi bilime yönlendirme yolundaki çabasının anlamını yansıtan şu sözleri ilginçtir. İnsanlığın gönenç ve mutluluğu doğa bilginlerinin düşün yaşamımıza getirdiği yeni anlayışla koşut gidecektir. İçinde doğduğu dünya büyücülüğün, falcılığın, batıl inançların kol gezdiği bir dünyaydı. Bıraktığı dünya, olgusal deneye, ussal ve eleştirel düşünmeye, doğal güçleri anlama ve denetlemeye yönelen bir dünya olmuştu. Öldüğünde çağdaşları onu, gerçeği soluyan Robert Boyle diye anmışlardı. Christian Huygens, 1629-1695. Yüzyılımızın seçkin bir düşünürü, A.N. Whitehead, 17. yüzyılı, dahiler yüzyılı diye nitelemişti. Kepler, Galileo, Newton gibi hepimizin bildiği bu dahilerden biri de Christian Huygens'ti. Huygens, biri pratik, diğeri teorik olmak üzere başlıca iki çalışmasıyla bilimin öncüleri arasında yer almayı başarmıştır. Hollanda'da dünyaya gelen Christian, daha küçük yaşında matematik ve bilime belirgin bir ilgi duymaktaydı. Aydın kesimde etkili kişiliğiyle tanınan babası, devlet adamlığının yanı sıra müzik ve şiirle de uğraşmaktaydı. Entelektüel bir ortamda yetişen Christian, üniversite öğrenimini tamamladıktan kısa bir süre sonra astronomi ve matematik konularında yayımladığı tezlerle bilim çevrelerinin, bu arada dönemin ünlü matematikçi filozofu René Descartes'in özel dikkatini çeker. Huygens bilimsel çalışmalarına astronomide başlar. Teleskop daha yeni kullanılmaya başlanmıştı. Genç bilim adamı geçimini gözlük camı yapmakla sağlayan filozof Spinoza ile işbirliğine girerek daha güçlü bir teleskop elde eder. Gözlemleri arasında Satürn gezegeninin çevresindeki hale de vardı. Onun geniş, düz bir halkaya benzettiği bu hale aslında iri toz parçacıklarının oluşturduğu üç kuşak içermektedir. Optik araçlar üzerindeki çalışmasının izlerini günümüzde kullanılan araçların taşıdığı söylenebilir. Ama onu gününde asıl üne kavuşturan şey sarkaçlı saati icat etmesiydi. Gerçi Galileo daha önce zamanı belirlemede sarkaçtan yararlanılabileceğini ileri sürmüştü. Ancak yoğun çabalara karşın istenilen sonuca ulaşılamamıştı. Huygens'in 1657'de yaptığı saat oldukça dakikti. Bu icat öncelikle denizcilikteki gereksinim göz önüne alınarak ortaya konmuştu. Ne var ki beklenen sonuç tam gerçekleşmez. Yer çekiminin sarkaç üzerindeki etkisi gözden kaçmıştı. Bilindiği gibi belli bir yerde sarkacın her salınım süresi aynıdır. Ancak saat arzın merkezinden uzaklaştıkça, örneğin yüksek bir dağ tepesine çıkarıldığında ya da ekvatora yaklaştırıldığında salınım giderek yavaşlar, saat geri kalır. Bunu daha sonra fark eden Huygens, yitirilen zaman miktarından arzın ekvatordaki şişkinliğinin hesaplanabileceğini gösterir. Bu arada Huygens'in adı sınır ötesi bilim çevrelerinde de duyulmaya başlamıştır. 1663'te Royal Society, İngiliz Kraliyet Bilim Akademisi onu üyelik vererek onurlandırır. Huygens törene katılmak için Londra'ya gittiğinde Newton'la tanışır. Newton çalışmalarını takdir ettiği bu yabancı bilim adamını ülkesinde tutmak için girişimlerde bulunur. Ama Huygens'a daha parlak bir öneri 16. Louis'den gelir. Fransa'nın bilimde üstün bir konuma gelmesini sağlamaya çalışan kral, Huygens'ı bilimsel çalışmalara katılmak üzere Paris'e çağırır. Huygens, üstlendiği görevde Fransa ile Hollanda arasında bu sırada çıkan savaşa karşın aralıksız 15 yıl kalır. Üzerinde yoğun uğraş verdiği başlıca konu, ışığın yapı ve devinin biçimiydi. Işığın ne olduğu gizemli bir sorun olarak tarih boyunca ilgi çekmiştir. Antik Yunan bilginleri, nesnelerin görünebilirliğini gözün yarattığı bir olay sayıyordu. Örneğin Epikürus, görüntünün gözden kaynaklanan resimlerden oluştuğunu ileri sürmüş, Platon ise gözün ve bakılan nesnenin saçtığı ışınların birleşimi olduğunu vurgulamıştı. Daha garip bir açıklamaya göre de baktığımız nesneyi gözden fırlayan bir takım görünmez incelikte dokunaçlarla görmekteydik. 17. yüzyıla gelinceye dek ışık konusunda önemli bir gelişmeye tanık olmamaktayız. Üstelik ışık deviniminin anlık bir olay olduğu görüşü yaygındı. Aslında doğal alan da buydu. Çünkü ışığın belli bir hızla devindiği sağduyuya pek yatkın bir düşünce değildi. Gözümüzü açar açmaz görmüyor muyduk? Işığın belli bir hızla ilerlediği düşüncesini ilk kez Danimarkalı astronom Romer ortaya koyar. 1675'te Jüpiter gezegeninin birinci uydusunu gözlemlemekte olan Romer, uydunun çevresinde döndüğü gezegenin arkasında geçirdiği süreyi saptamak istiyordu. Değişik zamanlarda yaptığı ölçmelerin farklı sonuçlar vermesi şaşırtıcıydı. Romer bu tutarsızlığı açıklamalıydı. Romer, Dünya ile Jüpiter'in Güneş çevresindeki dolanımlarında kimi kez birbirlerine yaklaştıklarını, kimi kez uzaklaştıklarını biliyordu. Şaşırtıcı bulduğu olayın iki gezegenin arasındaki mesafe ile bağıntılı olduğunu görür. Aradaki mesafe kısaldıkça uydunun gezegen arkasında geçirdiği sürenin azaldığını, mesafe uzadıkça sürenin arttığını saptayan Romer, bunu ışığın belli bir hızla ilerlediği hipoteziyle açıklar. Işığın aldığı mesafe kısaldığında uydunun erken doğuşu kaçınılmazdı. Işığın belli bir hızla devindiği düşüncesi ister istemez başka bir soruya yol açmıştı. Işık nasıl devinmektedir? Huygens bu soruyu dalga kuramıyla, Newton parçacık kuramıyla yanıtlar. Huygens ışığın dalga kuramını Fransızca kaleme aldığı Traité de la Lumière, Işık Üzerine İnceleme adlı yapıtında ortaya koyar. Onun bu kurama yönelmesinde bir etken ışıkla ses arasında gördüğü benzerlikti. Bir başka etken de bir delikten çıkan ışığın yalnız tam karşısında ulaştığı noktadan değil, çevredeki hemen her noktadan görülmesi olayıydı. Bu olay ışığın devinimini anlamak bakımından önemliydi. Huygens'ın esir kavramı bu işlevi sağlayacaktı. Bir benzetme olarak demir yolunda biri birine dokunan ama bağlı olmayan bir dizi vagon düşünelim. Şimdi dizinin başındaki vagona lokomotifin hafif bir vuruş yapması nasıl bir sonuç doğurur? Darbeyi dizi boyu ileten vagonların yerlerinde kaldığı, yalnızca son vagonun uzaklaştığı görülür. Nedenini devinimin etki-tepki yasasında dile gelen ilişkide bulabiliriz. Vuruş etkisini bir sonraki vagona ileten her vagon, aldığı tepkiyle dizideki yerinde kalır. Bir tepki almayan son vagon ise aldığı vuruş etkisiyle diziden uzaklaşır. Verdiğimiz bu örnek dalga kuramına önemli bir açıdan ışık tutmaktadır. Huygens, uzayın esir dediği görünmez bir nesne ile dolu olduğunu varsaymaktaydı. Buna göre ışık bir yerden başka bir yere ilerlerken tıpkı vagonların ilettiği vuruş etkisiyle devinir, şu farkla ki ilerleme tek bir yönde değil, esir ortamında tüm yönlerde oluşur. Nasıl ki demir yolunda ilerleyen şey vagonlar değilse, uzayda da ilerleyen tanecik türünden nesneler değil, devinim dalgasıdır. Huygens dalga kuramıyla ışığın yansıma, kırılma, kutuplaşma gibi davranışlarını da açıkladığı inancındaydı. Ne var ki dalga kuramı Newton'un parçacık kuramının gölgesinde 19. yüzyıla gelinceye dek gözden uzak kalır. Newton 1672'de Royal Society'ye sunduğu bildirisinde beyaz bir ışık ışınının cam prizmadan geçtiğinde gökkuşağındaki gibi bir renk spektrumu sergilediğini belirterek bunun ışığın taneciklerden oluştuğu hipoteziyle açıklanabileceğini vurgulamıştı. rakibi Robert Hooke'un eleştirisi karşısında daha esnek bir tutum içine giren Newton, her ne kadar parçacık ve dalga kuramlarının ikisine de yer veren karma bir kuramdan söz ederse de sonuç değişmez. Bilim çevreleri Newton'un büyüleyici etkisinde parçacık kuramına üstünlük tanır. 19. yüzyılın başlarında durumda beklenmedik bir gelişme olur. Dalga kuramı yeniden ön plana geçer. Işık üzerinde yeni deneylere girişen Thomas Young, 1773-1829, elde ettiği verilerin ışığın dalga kuramıyla ancak açıklanabileceğini görür. Kaynağı ve sıcaklığı ne olursa olsun, ışık hızının değişmemesi, seçilecek kuramın geçerlik ölçütü olmalıydı. Young'a göre dalgaların hızının aynı kalmasını bekleyebilirdik. Ama tanecikler için aynı şey söylenemezdi. Gene yansıma ve kırılmanın aynı zamanda olması dalga açısından bakılınca doğaldı. Oysa taneciklerin bir bölümü yansırken bir bölümünün kırılması açıklamasız kalan bir olaydı. Öte yandan Newton, ışığın dalga niteliğinde olması halinde doğrusal bir çizgide ilerlemesine, keskin gölge oluşturmasına olanak bulmamıştı. Young'ın buna yanıtı basitti. Dalga uzunlukları yeterince kısa ise ışığın hem doğrusal devinimi hem de keskin gölge oluşumu beklenebilirdi. Ayrıca Young'ın karışım, interference, onu izleyen Fresnel'in kırınım, diffraction denen olgulara getirdikleri açıklamalar dalga kuramını destekleyici nitelikteydi. Daha sonra Maxwell'in dalga kuramını daha kullanışlı bulması da dengenin büsbütün parçacık kuramı aleyhine dönmesine yol açar. Ne var ki yüzyılımızın başında durum bir kez daha değişir. Planck'ın kuantum, Einstein'ın fotoelektrik kavramlarıyla ışığın parçacık kuramı yeniden ön plana çıkar. Bugün ulaşılan düzeyde kuramlardan ne birinin ne ötekinin kesin egemenliğinden söz edilebilir. Bir bakıma Newton'un söz ettiği, şimdi kimi bilim adamlarının bovicle diye dile getirdikleri dalga tanecik karması ya da ikilemiyle karşı karşıyayız. Geçici de olsa bu barışıklık aşamasında egemenlik paylaşılmış görünüyor. Huygens'ın dalga kuramının öncüsü olarak bilim gündeminde yerini korumaktadır. Sir Isaac Newton, 1642-1727. Bilimin öncülerini tarih sürecinde bir dizi yıldız olarak düşünürsek, dizide konum ve parlaklığıyla hepsini bastıran iki yıldız vardır: Newton ve Einstein. Yaklaşık 200 yıl arayla ikisi de fiziğin en temel sorunlarını ele aldılar. İkisinin de getirdiği çözümlerin madde ve enerji dünyasına bakışımızı kökten değiştirdiği söylenebilir. Newton, Galile ile Kepler'in, Einstein, Newton ile Maxwell'in omuzlarında yükselmiştir. Newton çok yanlı bir araştırmacıydı. Matematik, mekanik, gravitasyon ve optik alanlarının her birindeki başarısı tek başına bir bilim adamını ölümsüz yapmaya yeterdi. Yüzyılımıza gelinceye dek her alanda bilime model oluşturan fiziksel dünyanın mekanik açıklamasını büyük ölçüde ona borçluyuz. Isaac Newton, İngiltere'de sıradan bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası doğumundan önce ölmüştü. Prematür doğan cılız ve sağlıksız bebek yaşama umudu vermiyordu. Ama tüm olumsuzluklara karşın büyümekten geri kalmadı. Çocuk daha küçük yaşlarında ağaçtan mekanik modeller yapmaya koyulmuştu. Eline geçirdiği testere, çekiç ve benzer araçlarla ağaçtan yel değirmeni, su saati, güneş saati gibi oyuncaklar yapıyordu. El becerisi dikkat çeken bir incelik sergiliyordu. Newton'un üstün öğrenme yeteneği amcasının gözünden kaçmaz. Bir din adamı olan amca aydın bir kişiydi. Çocuğun çiftliğe değil, okumaya yatkın olduğunu fark etmişti. Amcasının sağladığı destekle Newton, yörenin seçkin okulu Grantham'a verilir. Ne ki çocuğun bu okulda göz alıcı bir başarı ortaya koyduğu söylenemez. Bedensel olarak zayıf ve çelimsiz olan Newton, her fırsatta zorbalık heveslisi kimi okul arkadaşlarınca hırpalanarak horlanır. Newton'un ileride belirginlik kazanan çekingen, geçimsiz ve kuşkulu kişiliğinin geçirdiği bu acı deneyimin izlerini yansıttığı söylenebilir. Belki de bu yüzden Newton, bilimsel ilişkilerinde bile yaşam boyu kimi tatsız sürtüşmelere düşmekten kurtulamaz. Okulu bitirdiğinde ülkenin en seçkin üniversitesine gitmeye hazırdır. Yine amcasının yardımıyla 1661'de Cambridge Üniversitesi'nde öğrenime başlar. Matematik ve optik ilgilendiği başlıca iki konudur. Üniversiteyi bitirdiği yıl 1665, ülkeyi silip süpüren bir salgın hastalık nedeniyle bütün okullar kapanır. Newton baba çiftliğine döner. Doğanın dinlendirici kucağında geçen iki yıl, yaşamının en verimli iki yılı olur. Gravitasyon, yer çekimi kuramı, kalkülüs ve ışığın bileşimine ilişkin temel buluşlarına burada ulaşır. Einstein, bilim adamı umduğu başarıya 30 yaşından önce ulaşamamışsa daha sonra bir şey beklemesin demişti. Newton, 25 yaşına geldiğinde en büyük kuramlarını oluşturmuştu bile. Newton, Cambridge Üniversitesi'ne döndüğünde okutman olarak görevlendirilir. Ama çok geçmeden üniversitenin en saygın matematik kürsüsüne hocası Isaac Barrow'un tavsiyesiyle profesör olarak atanır. Matematik çalışmalarının yanı sıra optik üzerindeki denemelerini de sürdüren Newton'un kısa sürede bilimsel prestiji yükselir. 1672'de Kraliyet Bilim Akademisi'ne üye seçilir. Kendisine sorulduğunda başarısını iki nedene bağlıyordu. 1. Devlerin omuzlarından daha uzaklara bakabilmesi. 2. Çözüm arayışında yoğun ve sürekli düşünebilme gücü. Gerçekten işe koyulduğunda çoğu kez günlerce ne yemek ne uyku aklına gelir, kendisini çalışmasında unuturdu. Biraz önce belirttiğimiz gibi Newton başlıca kuramlarının ana çizgilerini genç yaşında oluşturmuştu. Ne var ki ulaştığı sonuçları açıklamada acele etmek şöyle dursun, onu bu yolda 20 yıl geciktiren bir çekingenlik içindeydi. Dostu Edmund Halley'in, Halley kuyruklu yıldızını bulan astronom, teşvik ve ısrarı olmasaydı, bilim dünyasının en büyük yapıtı sayılan doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri, 1687'de yayınlanan kitap